Ayrım 12. Titanik'teki Kızılderili. Plymouth Limanı'ndan 1620 yılının 6 Eylül günü yelken açan My Flower adlı gemide kaç yolcu olduğu konusunda kesin bir sayı verilmemektedir. Kimi kaynaklar 103 yolcu olduğunu yazsa da gemide 66 ya da 88 yolcu bulunduğunu iddia edenler de yok değildir. Ama My Flower için tartışılmayan tek konu vardır ki o da geminin Kuzey Amerika'ya ilk göçmenleri taşıdığıdır. Atlas Okyanusu'nun dev dalgalarıyla boğuşan gemiyle Amerika'ya ulaşmayı başaranların hepsi Hristiyan olup İngiliz ya da Hollandalıydılar. 67 gün süren zorlu yolculuk sırasında bir dalga yolculardan birini okyanusun derinliklerine çekerken bir diğeri hastalanarak ölür. John Howland adlı bir başka yolcu da fırtınalı bir havada okyanusla boğuşurken bir dalga tarafından yutulur ama başka bir dalga tarafından alındığı güverteye geri konulur. Bir de doğum heyecanı yaşanır My Flower'da. Okyanusta doğan bebeğe şu ad verilir. Oceans Hopkins. Amerika'ya ulaşmayı başaran ilk göçmenler yapmış oldukları ilkel kulübelerde geçirirler. 1621 yılının kış mevsimini. Bahar güneşi 54'ünün yüzünü ısıtmaya başladığında hepsi de hayatta kalmalarını sağlayan Kızılderililere şükran duygularını sunmak için yarışır. Avrupa'dan gelen ilk göçmenlere neyin nasıl ekileceğini, avlanmayı, tuzak kurmayı öğreten Kızılderililer aslında kendilerine yaşam şansı tanımayacak bir tuzağı elleriyle kurduklarını bilemezler. Karınları rüzgar yemekten şişen yelkenler akın akın gelen aç göçmenleri taşır o tarihten sonra Kuzey Amerika'ya. 1807 yılında Amerikalı mühendis Robert Fulton'un ilk buharlı çarklı gemiyi yapması daha da hızlandırır işgali. 1896 yılına gelindiğinde Liverpool limanından kalkan Savannah adlı ilk buharlı okyanus gemisi 26 günde ulaşır Amerika'ya. Haberleşmek amacıyla gökyüzünde dumanlarla yazılar yazan Kızılderililerin sayısı azalırken Atlas Okyanusu'nda yol alan bacalı gemilerin sayısı giderek çoğalır. 19. yüzyılın sonlarına doğru İngilizlerin Cunard Line ve White Star Line adlı şirketleriyle Amerikalıların American Line şirketi Atlas Okyanusu'nda düzenli ulaşım seferleri düzenlemeye başlarlar. Bunlara zaman içinde iki Alman şirketi olan Hapag ve Norddeutsch-Lloyd katılır. Birbirleriyle yarışan şirketler, Kızılderililerin özgürce at koşturdukları alanları daraltacak on binlerce göçmeni Amerika'ya taşırken, gemilerinde yeni dünyayı gezmek üzere yolculuk yapan Avrupalıları eğlendirmeyi de unutmazlar. Deniz turizminin yıldızının parlamasıyla gemilerin büyüklüğü ve konforu da artırılır. Daha çok para kazanmak amacında olan şirketler, seferlerini daha çekici hale getirmek için hız konusuna önem verirler. Tersanelerden birbiri ardına suya indirilen yeni gemiler, o yılların teknolojisinin birer yarış atı gibiydiler. Şirketlerin amacı aynıdır. Atlas Okyanusu'nu en kısa sürede aşmak, Mavi Kurdele ödülünü, Blue Riband'ı kazanmak. My Flower'ın 67 günde tamamladığı yolculuk birkaç güne sığdırılmıştı ne de olsa. White Star Line şirketine bağlı olarak Southampton Limanı'ndan 1912 yılının Nisan ayında ayrılan geminin İlk seferinde Mavi Kurdele'yi kazanacağına mutlak gözüyle bakılır. Ne var ki buz dağlarının serserice gizlendiği sularda yol alan geminin Gözcü Kulesi'ndeki görevlinin elinde dürbünü yoktur. Teknolojinin son harikası olan gemi tüm gücüyle suları yararken bir çift çıplak göze emanet edilir. Geminin tam önündeki buzdağı fark edildiğinde ne yazık ki çarpışmayı engelleyecek bir manevra için çok geç kalındığı anlaşılır. Yüzlerce göçmeni yeni dünyaya taşıyan gemi 15 Nisan'ın ilk saatlerinde soğuk sularına gömülür Atlas Okyanusu'nun. Toplumları sınıf farklılığı yaratarak sömüren Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken batan ve birinci sınıfta yolculuk edenlere kurtarma sandallarına binişte öncelik tanındığı, üçüncü sınıftaki göçmenlerin yüzlerine ise az sayıdaki filikaya ulaşmamaları için koridor kapılarının kapatıldığı dev geminin okyanusa gömülmekte olan küpeştesinde kocaman harflerle şu adı yazmaktadır. Titanik. Topraklarının işgal edilmesine karşı direnen Kızılderililer Kan Gölü'nde boğulurken Kolomb'un gemisi Santa Maria başta olmak üzere tarih boyunca birçok gemi batar Atlas Okyanusu'nda. Bunlar arasında balinaların soyunun tükenmesini önemsemeden avlanan gemiler de vardır. Kolay kolay teslim olmamak konusunda Kızılderililer gibi balinalar da kararlıdırlar. 12 Aralık 1850 tarihinde bir balinanın saldırısı sonucu okyanusun dibini boylayan avcı gemisi bir Kızılderili kızın adını taşımaktadır. Pocahontas. Titanik'i Atlas Okyanusu'nun yuttuğu yılda topraklarını doğudan gelen işgalcilere karşı korumak için direnen ama sürekli olarak batıya göç etmek zorunda kalan Kızılderililerin umutları da Pasifik Okyanusu'nda batmak üzereydi. 1986 yılında Titanik'te bulunan eşyalar satılmaya başlanır. Okyanusun 4000 metre derinliğinden gün ışığına çıkarılan eşyalar arasında bir de 5 dolar olduğu göze çarpar. Titanik'in battığı yıllarda Amerika'da basılan paraların üstünde Kızılderili resmi de konulmaktaydı. 5 doların üstünde de bir Kızılderili resmi vardır. Dikenli Tel. Kim tarafından ve ne zaman söylendiği bilinmeyen bir bildiride Kızılderili reis şöyle seslenir beyaz adama. Toprağımızı alma isteği üzerine düşüneceğiz. Halkım beyaz adamın almak istediği nedir diye soracak. Bunu bizim anlamamız zor. Eğer o güzelim havanın, köpüren suyun sahibi biz değilsek onu bizden nasıl alabilirsiniz ki? Güneşte parıldayan her bir çam ağacının, kara ormanların üzerinden asılan sisin, vızıldayan arının, halkımızın belleğinde ve düşüncelerinde kutsal bir anlamı var. Ağaçta yükselen öz suyu kızıl adamın anısını taşıyor. Bir toprağın parçasıyız, toprak da bizim parçamız. Hoş kokulu çiçekler kız kardeşlerimiz bizim. Rengeyi, at, yüce kartalsa erkek kardeşlerimiz. Irmağın köpüren dalgaları, çayırdaki çiçeklerin öz suyu, tayın teri, her biri bir ve tek soya bizim soyumuza ait. Bu yüzdendir ki Washington'daki büyük reis bizden toprağımızı isterken çok şey istiyor. Günümüzde poster yapılan Kızılderili reisin bildirisi birçok odanın duvarını süslemektedir. Hediyelik eşyaların bile üstüne yazılan bu sözler amacından uzaklaştırılarak doğa sevgisinin şiirsel bir anlatımı olarak algılanıyor. Oysa bildirinin içinde beyaz adamın ilk kez Kızılderililere karşı kullandığı bir silaha direnme arzusu vardır. O silah insanı bir parçası olduğu topraktan ayıran dikenli teldir. Dikenli tel Amerika Birleşik Devletleri'nin ağaçsız ve son derece büyük çayırlıklara sahip olan Illinois eyaletinin DeKalb kentinde doğmuştur. Ortaya çıkışıyla da Batı göç hareketini hızlandırmış ve Kızılderililer için kendilerini hoş kokulu çiçekler olan kız kardeşlerinden, rengeyi, at, yüce kartal gibi erkek kardeşlerinden ayıracak koşulların oluşumunu sağlamıştır. Kızılderili topraklarının işgale açılmasıyla Avrupa'dan gelen göçmen çiftçiler, Atlantik kıyılarından kıtanın iç kesimlerine doğru yola koyulurlar. Amerika'nın batısına uzanan bozkırlar üzerine yayılan göç dalgasını Kızılderililer değil, başına buyruk bir şekilde ortalıkta gezinen hayvan sürüleri durdurur. Bu durum karşısında ekili alanlar tahta çitlerle çevrilmeye başlanır. Ne var ki tahta az bulunduğundan bu malzemeyle çit yapmak pahalıya mal olur çiftçilere. Hayvan sürülerinin zarar vermemesi için geniş arazileri tahta çitle koruma altına almak maddi sorun yarattığından göç hareketi etkisini kaybeder ve Kızılderililer soluk alma fırsatı bulurlar. Çiftçiler tahtanın zor bulunması, pahalı olması ve tam bir koruma sağlayamaması karşısında dallarını iri dikenler bulunan Osage Orange adlı kısa boylu ağacı çit yerine kullanmaya karar verirler. İkili sıralar halinde birbirine yakın olarak dikilen bu ağaçlar 3 ya da 4 yıl sonra büyüyerek iyi bir koruma sağlamayı başarırlar. Öyle ki Osage Orange yetiştiriciliği başlı başına bir endüstriyi oluşturur. Fakat ağaçların geç büyümeleri, ekili alanı işgal etmeleri, sınıra yakın mahsule gölge yapmaları ve zararlı böceklere yuva olmaları gibi sorunlar yeni arayışları da gerekli kılar. Dikenli tel Osage Orange denilen ağaca borçludur doğuşunu. George Basalla, Teknolojinin Evrimi adlı kitabında bu konunun altını çizer. Dikenli tel, doğa ürünü bir nesnenin, insan ürünü bir nesneye dönüştürülmesi sürecinin modern bir örneğidir ve en basit ürünün bile bir öncele sahip olduğunu göstermektedir. Dikenli tel, insanların teli rastlanmadık bir biçimde tesadüfen eğip bükmeleri sonucu yaratılmadı. Çiftlik hayvanlarının özensizce bir araziye girmesine karşı etkili bir engel olarak işlerlik gösteren organik bir biçimin bilinçli bir çabayla taklit edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Michael Kelly, üstünde 15 santim aralıklarla metal dikenler bulunan telin 1868 yılında patentini alır ama dikenli tel sektörünü ele geçirenler DeKalb kentinde yaşayan 3 uyanık olur. Jacob Haish adlı keresteci, Isaac Elwood adlı hırdavat tüccarı ve Joseph Glidden adlı çiftçi kentte 1873 yılında açılan panayırda Handley Rose'un dikensiz tellere monte edilmek üzere hazırladığı bir aletle tanışır. Tahtanın üzerine takılan uzun çivilerden oluşan alet, üç göçmenin de ayrı ayrı ilgisini çeker. Dikenleri çit teline bağlayarak üretmeyi kafasına koyan Glidden ve Elwood, ortak bir fabrika kurarlar. Haysa kendi fabrikasını kurarak onlara rakip olur. Patente alınan dikenli tel, fabrikalarda her gün kilometrelerce uzunlukta üretilmeye başlanınca göç dalgası yeniden hareketlenir. Böylece uyuyan dev uyanır ve koca adımlarıyla Kızılderilileri ezmeye kaldığı yerden devam etmeye başlar. Bu arada patent denilen belgenin icat edilen bir aracın daha eski ürünlerden kaynaklanan ilişkiler ağını yok sayarak geçmişe yönelik borçları örtbas etmek anlamına geldiğini de belirtmeliyiz. Patent Karl Marx'ın icadın bir dahinin kahramanca çabaları sonucu değil, birçok küçük ilerlemenin birikimiyle gerçekleşen toplumsal bir süreç olduğu düşüncesini tutsak etmek amacıyla çekilen dikenli teldir. Kızılderili Reis'in sözlerinde yer alan mülkiyetçilik karşıtlığını görmemek de beyaz adamın ekmeğine yağ, ne yağı, kan sürmekten başka bir şey değildir. Amerika'daki susurluk. 30 Haziran 1934, Bitlisli Zorro Ağa'nın Etfal Hastanesi'nde son nefesini verdiği tarihtir. Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası ve Beyazıt Kulesi gibi birçok eserin yapımında çalışan Zorro Ağa, 10 padişah ve bir cumhurbaşkanı gören gözlerini dünyaya kapadığında 157 yaşındaydı. Derler ki Zorro Ağa'nın hastalanıp ölmesine, dünyanın en yaşlı adamı ilan edilerek Amerika'ya götürülmesi neden olur. Zorro Ağa uzun yaşamının sırlarını soranlara şu yanıtı verir Amerika'da. Çok yaşamak için çok yoğurt yemek lazımdır. Benim başlıca gıdam yoğurttur. Cemal Reşit Rey Beşiktaş'taki Serence Bey yokuşunda bulunan evinde çalışırken rüzgar bahar kokuları taşımaktadır açık pencereden içeri. Ama sokaktan geçmekte olan yoğurtçunun sesi de girer odaya. Hani Ziya Osman Sabah'ın şu dizelerinde karşılaştığımız seyyar yoğurt satıcısının sesi. Akşamlar iner kaymak yoğurtçularla. Kaldırımlar benim için gölgelenirdi. Saatler ilerler bozacılarla derken bir komşu seslenirdi. Yoğurtçunun elinde salladığı çıngırağın melodisinden öylesine etkilenir ki Cemal Reşit Rey, duyduğu bu ses piyano prelütlerine ilham kaynağı, daha doğrusu kaymağı olur. Osmanlı Sarayı'nın sofralarından eksik olmayan yoğurt, 1741 yılında bir protestoya da araç olmuştur. İran hükümdarı Nadir Şah'ın hediyelerini dönemin padişahı 1. Mahmut'a sunan elçi Hacı Han, kendi onuruna verilen ziyafette yemeklik emininin kendi sağ tarafında yürümesine çok bozulur. Öyle ki bu durumu hakaret sayar ve sofrada yoğurttan başka hiçbir şeye el sürmez. Yoğurtla başladığımız bu yazımıza biraz su katalım. Aziz Nesin yaptığımız en güzel şeyin ayran olduğunu söyler ve ekler. Ne var ki onu da yoğurda su katarak elde ederiz. Ayran denilince akıllara ilk gelen yer susurluktur hiç şüphesiz. Ama bu kasaba 1996 yılının 3 Kasım gecesinde yaşanılan trafik kazasından sonra daha da ünlenir. Bir kamyonun altına giren Mercedes marka otomobilde bir milletvekili, bir emniyet görevlisi ve kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu kaçakçısının birlikte yolculuk yapıyor olması, kana ve borca batırılan Türkiye'nin direksiyonunun kimlerin elinde olduğunu son derece net ve açık bir şekilde gözler önüne serer. Herkes devlet-mafya işbirliğine kimlerin karıştığının yanıtını, otomobilden çıkan cesetlerin kimliğinde ararken bir gerçek kaçar gözlerden. Susurluk olayının iç yüzünü anlayabilmek için yola bakmamız gerekir. 6 şeritten oluşan bu yol, NATO uçaklarının inişi için yapılan gizli bir havaalanıdır aslında. 1950'den sonra iktidar olan mandacı anlayışın bir eseri olan yolda, ülkenin kimlere teslim edildiğini gözler önüne serilişinde, Can Yücel'in Benzetmeyi Benzetme adlı şiirinde tanık oluyoruz. Susurluk ismi su sığırından geliyor. Manda demek yani. 3 Kasım 1996'da Susurluk yolunda o iblis Mercedes'in masum kamyona çarpmasıyla Gazi tarafından vaktiyle vaktinde sittir edilip de sonradan harimimize sinsi sinsi sokulan manda var ya, işte o manda göle sıçtı. Amerika'nın susurluk olayı da hepinizin yakından tanıdığı Dalton kardeşlerdir. Ünlü çizgi roman sanatçısı Goscinny'nin çizdiği Red Kit'ten tanıdığımız bu dört kardeşin adları Joe, Jack, William ve Averell değil, gerçek hayatta Bob, Gret, Bill ve Emmett'tır. Daltonlar at hırsızlığı, içki satmak ve soygun gibi suçlara karışmadan önce polis memuruydular. Bu yönüyle de vahşi batının susurluk vakası Dalton kardeşlerdir. İşin aslına bakılırsa Daltonların 5 kardeş olduğu görülür. 5. kardeş olan Frank de polis memurluğu yapmıştır. Diğer kardeşlerinin kirli işlerine ortak olmayan Frank, göğsünde şerif yıldızı taşırken bir kanun kaçağıyla giriştiği çatışmada vurularak ölür. Belalı kardeşlerden Bob ve Gret, Coffeyville kasabasında öldürülürken Emmett sağ olarak kurtulmayı başarır. Bill'in aralarında olmayışının nedeni daha önceden tutuklanarak hapse konmasıdır. 1890'lı yılların İstanbul'u Dalton kardeşlerin yaptığı soygunlardan haberdardır. Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Amerikan Havadis Garibesi başlığı altında verilen haberler arasında Dalton kardeşlerin yaptığı soygunlara da rastlanır. Beyoğlu'nun bir kahvesinde ya da bir atlı tramvayda okunan gazetedeki haber üzerine Dalton kardeşleri konuşan iki İstanbulluya kulak misafiri olmak olağan bir olaydır o yıllar için. Red Kit'in serüvenlerinde merdiven basamağı gibi dizilen Joe, Jake, William ve Averell sözde oğullarıdır Daltonların. Bu dört kanun kaçağıyla Susurluk olayı arasındaki ayrım Daltonların her serüven sonrasında Red Kit tarafından yakalanarak hapishaneye konulmasıdır. Yani Red Kit'te Daltonların lehine atılan "Amerika sizinle gurur duyuyor" sloganı duyulmadığı gibi kahraman da ilan edilmezler. Ayrıca Daltonlar değildir Red Kit'in serüvenlerinde gerçek olan. Her serüvenin son karesinde batan güneşe doğru sürdüğü atı üzerinde Red Kit'in mırıldandığı da Claude Bolling ve Jack Fishman tarafından söylenen gerçek bir şarkıdır. Ben yalnız bir kovboyum ama bu beni endişelendirmiyor. Çünkü bu fakir yalnız kovboy arkadaş olarak bir atı tercih ediyor. Kadınlara karşı bir düşmanlığım yok ama onlara hep hoşça kal diyorum. Ben ve atım gitmeyi sürdürüyoruz ve bir yere bağlı kalmaktan hoşlanmıyoruz. Red Kit yalnızca bir kişinin bedenini ateş eder ki o da kendisidir. Gölgesinden hızlı silah çeker ve onu vurur. Ateş ettiği karanlık da derin devlet ya da kontr gerilladır. Üstelik Red Kit, kitlerin özelleştirilmesini de reddeder. Atom bombası ve mayo. New York'un ünlü Long Beach plajında 1920'li yıllarda gezinecek olursak, kumsalı dolduran insanlar arasında ellerinde mezura sallayarak gezinen polislerle karşılaşırız. Hayır, yanlış yazmadım. Job değil, mezura. Polislerin gözleri kadınların mayolarındadır. Mayosu kanuna uymayan, daha doğrusu kanunun belirlediği uzunluktan kısa olan kadının, keskin gözlü polislerin elinden kurtulma olanağı yoktur. Onca mezura boşuna mı sallanmaktadır? İnsanın denize kavuşması hiç de kolay olmamıştır. Yüzyıllar öncesinde yalnızca kuduz hastalarının tedavi amacıyla denize sokulduğunu görürüz. Denize giren bir erkeğin 8-12 dakika arasında mutlaka delireceğine inanılırken bu süre kadınlarda 4 dakikaya iner. Orta çağ kafasından söz ediyoruz ama unutmayalım ki günümüzde değil 4 dakika, karısını 4 saniye bile denize sokmayanlarla iç içe yaşıyoruz. Denize girmek 1800'lü yılların ilk yarısında yaygınlaşır. Avrupa'da denize giren erkekler tanıdık birisini selamlamak düşüncesiyle başlarından eksik etmezler şapkalarını. Tabii o yıllarda mayo diye bir şeyin varlığından söz etmek olanaksızdır. Günlük kıyafetten farkı yoktur denize girmek için giyilenin. Bu yıllarda denize tutkun olan en ilginç insan Düşes Berry'dir. Fransa'nın Manş denizi kıyılarında yüzen Düşes Berry'nin yünlü kumaştan bol fırfırlı bir deniz elbisesi vardır. Yengeçten çok korktuğu için de ayakkabıları ayağındadır. Düşes denize yalnız girmez elbette. Bir elinden banyolar genel müdürü, diğer elinden doktoru tutmaktadır. Tören kıyafetleriyle kendisine eşlik edenlerle birlikte adımını suya atınca da bir patırtı kopar ki sormayın. Tepelere konulan toplardan Düşes Berry'nin denize girdiği her yana ilan edilir. Tatil köylerinde karşılaşılan animasyonların ilki Düşes'in canı sıkılmasın diye düzenlenmiştir. Balina avcılığını merak eden Madame Berry'i tatmin etmek için denize bir boğa bırakılır. Zavallı hayvan kıyıya doğru yüzmeye çalışırken sandallardan atılan zıpkınlarla bir balina gibi öldürülür. İstanbul'daysa yüzme mevsiminin geldiği denizden gelen çekiç sesleriyle anlaşılırdı bir zamanlar. Uzun donlu adamlar denize çakılı kazıkların arasını tahtalarla örmektedirler. Deniz hamamıdır hazırlanan. Çizgi roman kahramanı Tom Mix'te gördüğümüz kaleler aslında hiç de yabancı değildir İstanbul'a. Tom Mix'in Albay'ın kızı Suzi'ye serenat yapması gibi sandallar içindeki nice erkek kadınların gittiği deniz hamamının etrafında kürek çekmiş, içerideki sevgilisine şarkılar söylemiştir. Tom Mix'ten söz ettik ama onun serüvenlerinde de Kızılderililerin vahşi sayıldığını yazmalıyız. Hem de yanımıza Yalvaç Ural'ın çocuklar için yazdığı Kızılderililer şiirini alarak. Onlar vahşi değillerdi. Küçücük çadırlarda yaşar, halı dokuyup resim yapar, boncuktan kolyeler takar, dans ederlerdi. Siz inanmayın General Custer'ın sözlerine, Tom Brax'lara, Texas'lara, Tom Mix'lere. Uluslarını savundular onlar, vahşi değillerdi. Haydarpaşa'dan kalkan bir banliyö treninin durdurduğu Süreyya Paşa istasyonu da bir plajın adıdır. Plajın istasyona bakan duvarlarında arka arkaya sıralanan mayolu kadın kabartmalarına bakmak denize gitmeyenler için bir işkenceydi adeta. Günümüzde o istasyonda tren bekleyenler plajın yapımına 1939 yılında başlandığını ama 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla ara verildiğini bilmezler. Süreyya Paşa istasyonunda duran bir trenin penceresinden 1946 yılında açılışı yapılan plaj tarafına baktığımda insanların kumsalda güneşlenmeye başlamasının, dünyadaki birçok sahilde yapılan çıkarmalarda on binlerce insanın öldürülmesinin ardından gerçekleştiğini düşünerek hüzünlenirim. Süreyya plajının açılış tarihi olan 1946, kadın mayolarında büyük bir yeniliğin yaşandığı yıldır. 5 Temmuz günü Fransız modacı Louis Rerard, bikini adını verdiği iki parçalı mayoyu sergiler. Rerard'ın buluşuna bu adı vermesinin nedeni, Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 gün önce Pasifik'teki Bikini Adası'nda yaptığı atom bombası denemesidir. Modacı buluşunun atom bombası gibi patlayacağını düşünerek onu Bikini adıyla sunar tüm dünyaya. Kadınların göbeğini açıkta bırakan bu mayonun adının konulmasına, nice kadının göbek bağının kesilmesiyle dünyaya getirdiği insanları öldüren bir savaş silahının neden olması garip değil mi sizce de? Plajın sahibi olan ve bu yüzden adını veren Süreyya Paşa, sahilden 50 metre açıktaki kayalıkların üstüne 6 direk ve kubbeden oluşan bir deniz mabedi yaptırır. Eski Yunan'da gelinlik kızların ziyaret ettiklerinde kolayca koca bulduklarına inanılan Bakireler Mabedi'nden ilham alan Süreyya Paşa bir de heykel koydurtur mabedin ortasına. Parantez içinde fotoğraf 19. Önce heykel çalınır yerinden, sonra deniz kirlenir ve plaj kapanır, yıkılır sonra da. Derken sahil yolu yapımı için plajın önündeki deniz doldurulur ve bir çarşı yapılır. İstanbulluların bir zamanlar kulaç attığı yere. Çarşının otoparkında otomobilini bırakanlar, kenarına park ettikleri altı sütunlu, kubbeli yapının dilini anlamadan tabelalarında yabancı sözcüklerin okunduğu çarşıya doğru yürürler. Parantez içinde fotoğraf 20. Belki de bikini almaya. 17 Ağustos depremi ve Kızılderililer. Kızılderililerin topraklarını satın almak isteyen beyaz adama karşı çıkanlardan biri de Cavise kabilesinin reisidir. Toprağın bir şey söyleyip söylemediğini, bu işe şaşırıp şaşmadığını merak ediyorum. Toprağın şu konuştuklarımızı dinleyip dinlemediğini merak ediyorum. Toprağın üzerinde olup bitenleri görmek için dile gelip gelmeyeceğini merak ediyorum. Profesör İhsan Ketin, Kuzey Anadolu fay hattını bulur ama yer kırığının geçtiği bölgelerde yapılaşmanın çok tehlikeli olduğunu anlayacak bir politikacı bulamaz. 12 Eylül darbesinin ardından kapitalizm atlarının koşulduğu ülkenin sırtında bir kamçı gibi şaklayan özalizmin, imar yetkisini yerel yönetimlere vermesiyle de fay hattında yapılaşma şaha kalkar. Ama Kızılderili reisin dediği gerçekleşir ve toprak, üzerinde olup bitenleri görmek için 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 3.02'de dile gelir. Deprem sonrasında bir iki müteahhit günah keçisi olarak gösterilerek cezaevine konur. Cinayetin asıl sorumlusu olan, bilimin gereği olarak insana yaraşır bir yaşam sunmak yerine çıkar çevrelerinin para hesaplarını kollayan siyasetçilerse ellerini kollarını sallaya sallaya yıkıntılar arasında gezinirler ve yaraları sarmaz sözü verirler. Oysa yara dışarıdan sarılır. Yaşanılansa büyük bir iç kanamadır. Onlar ki her seferinde atalarımız diye geçmişleriyle övünürler ama Kanuni Sultan Süleyman'ın 29 Haziran 1572'de Mimar Sinan'a gönderdiği şu fetvadaki çevre bilinci ve kent sevgisinden yoksundurlar. Hassa mimarların başı Sinan'a hükmüm ki, Rumeli'den ve başka yerlerden gelip doğramacılık ve yapıcılık ilminden haberi olmadığı halde, ellerine arşın alıp mimarlık ederek işin yabancısı olduklarından, yaptıkları evlerin çoklukla ocakları tutuşarak yandıkları bildirildiği için buyurdum ki, emrim ulaştıkça bu konuya kendini vererek, yapıcılık ve dülgerlik ilminden haberi olmayıp, ellerine arşın alarak mimarlık eyleyenleri yasaklayıp, senin bilgin olmadan öyle yeteneksiz kimseleri mimarlık ettirmeyesin. Fayda hattı güçlü çıkar fay hattından. İzmit'te SEKA'nın fidanlıkları Ford fabrikası için feda edilirken, bu katliama karşı olanlar Adapazarı'na Toyota'nın otomobil fabrikası kurulmasının sakıncalarını anlatmak isteyenlere "Ne yani, patates mi ekelim?" yanıtını veren Süleyman Demirel'i bulurlar karşılarında yine. Üstelik bu sefer Cumhurbaşkanıdır. Tüm sorunu çözecek, sorumluları ortaya çıkaracak anahtar Demirel'in bu sözünde gizlidir. Fay hattının geçtiği bölgeler, bilim insanlarının önerdiği gibi sanayi yerine tarıma ayrılsaydı, depremde ölen insanlar daha çok patates yiyebilecekti. İzmit'te yalnızca kağıt sanayisinin olması demek, bölgede apartmanlar yerine ağaçların yükselmesi demekti. Ford'un kağıt yapımı için dikilen fidanlara göz koyması üzerine Cumhurbaşkanı Demirel unutulmaz sözlerinden birini daha sunmuştur uygarlığa. "Gelsinler, Çankaya'yı bile veririm." 17 Ağustos depreminden sonra herkese düşen bir görev vardı. Çankaya'da içinde Demirel'in oturduğu Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün kapısının önüne patates bırakmak. Deprem ve patates ikilisi eski bir Kızılderili inancında da çıkar karşımıza. Kızılderililerin inancına göre tanrı çiftler birbirleriyle sevişirlerken yer sarsılır ve deniz altından dalgalar çıkagelir. Tanrıların seviştiği yer de ufukta görülen bir adadır. Bu inanç yüzünden hiçbir Kızılderili o adaya yaklaşmaya cesaret edemez. Bir gün tanrıların sevişmesini görmek isteyen bir reis yasak adaya yüzer. Buna çok kızan tanrılar onu cezalandırmak için toprağa gömerler ve başkaları tarafından yenilmeye mahkum ederler. İşte o yiyecek patates diye bilinir. Bilim dışı insanlar için her yer yerleşim alanı ve sanayi bölgesi olabilir. Önemli olan çıkar çevrelerinin kazancını kollamaktır onlar için. Suquamish, Duwamish kabilesinin reisi Sölt'ün sözleri, fay hattını görmezlikten gelenleri ne de güzel tarif ediyor. "Beyaz adamın bizi anlamayacağını biliyorum. Onun için toprağın her parçası ötekiyle aynıdır. Gece vakti gelip neye ihtiyacı varsa alıp götüren bir yabancıdır o. Yeryüzü onun dostu değil, düşmanıdır. Bir yeri fethettiğinde başka yere gözünü dikiyor. Babalarının mezarını terk edip gidiyor, çocuklarının toprakta olan hakkını unutuyor. Beyaz adam için ne diyor Selt? Onlar için toprağın her parçası ötekiyle aynıdır." Süleyman Demirel'in şu sözünü anımsayalım. "Kızılırmak ve Fırat'ın üstüne kurulacak bir köprüyle Boğaz'ın üzerine kurulacak köprünün farkını anlayamıyorum." 17 Ağustos depreminden sonra öylesine çok şey yazıldı ve konuşuldu ki Kızılderililer de paylarına düşeni aldılar. Yer bilimci Profesör Doktor Şener Üşümezsoy, kendisiyle röportaj yapan Star gazetesi muhabirinin "Niçin Kızılderili'ye bu kadar benziyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verir. "Ailem Kırım'dan Romanya'ya, oradan da Türkiye'ye gelmiş bir Tatar ailesi. Cengiz Han'ın torunlarıyız. Onun için Kızılderili'ye benziyorum. 1300'de Karakurum'dan yola çıkan Moğol ve Tatarlar Çüçi Han komutasında Rusya yani Kıpçak steplerine giderken bir kol kuzeyden Alaska'ya geçip Sioux ve Apache Kızılderililerine dönüşen kabileleri oluşturmuş. O yüzden Mohikanlara değil Apache'lere benzerim." Üşümezsoy'un takma adlarından biri Son Mohikan olduğu için bilim insanı Mohikanlara değil Apaçilere benzediğini belirtmekte yarar görüyor. Ama sözleriyle de Kızılderilileri tanımadığını ele veriyor. Çünkü 1300 miladi takvim üstünden verilen bir tarihtir. Bu takvimin başlangıcı da Meryem Ana'nın Hazreti İsa'yı doğurmasıdır. Öyleyse Üşümezsoy'un sözleri doğru olsaydı Çiliçahua Apaçilerinin reisi Coxie'nin şu soruyu sormaması gerekirdi. "Söyleyin bakalım bana, eğer Meryem Ana bütün toprakları dolaştıysa, niçin bir kere olsun Apaçilerin ülkesine gelmemiş, neden onu bir kere olsun görmüş yahut işitmiş değiliz?" Anadolu için söylenen bir söz vardır, uygarlıklar beşiği. Ne doğru bir söz. Bir beşik gibi sallanır Anadolu. Çünkü birinci dereceden deprem bölgesidir tamamına yakını. Yüzyıllar boyunca nice uygarlıkları büyüttü depremlerle sallayarak. O sallantılardan biri de 1943 yılının Aralık ayında Tosya'da yaşanmıştır. Tosya'da deprem olduğunu duyan Rıfat Ilgaz, PTT müdürü olan abinden haber alamayınca yola koyulur. Bir çocuğun elinden düşüp kırılan kar küresinden farksızdır Tosya. Kar altındaki yıkık binalar arasında gezinen, yaralılara yardım etme telaşına düşen Rıfat Ilgaz, Zatülcenp'e yakalanır. Ciğerlerine hastalık, kitaplarına ise bir şiir kazandırır Koca Çınar. Tosya'da yıkıntılar arasında hayat kurtarmaya çalışan mahkumlardan çok etkilenir Rıfat Ilgaz ve şu dizeleri yazar. "Dudaklarında ne anne ne kardeş adı, yağan yağmuru aldırmadan mahpuslar, eğilerek yıkıntılar üstüne insan arıyorlar, kurtaracak. 17 Ağustos depreminin ardından Kızılay'ın çadırlarında açlık, soğuk ve hastalığa karşı direnmeye çalışan binlerce depremzedeyi görünce beyaz adamın politikalarıyla kandırılan Amerika yerlilerinin son çare olarak sığınmak zorunda kaldıkları toplama kampları geldi gözümün önüne. Bu insanlık dışı benzerlik karşısında evet dedim kendi kendime ilk kez. Kızılderililer Türk.